Ayrım 10. Peş peşe. Sayfa 117. Kız çocukları ister ki babaları sıra dışı olsun. Kiralık katil, sirk cambazı, aslan terbiyecisi. Fark etmez. Yeter ki başkalarının babalarına benzemesin onlarınki. Zehra da vaktiyle böyle isterdi belki. Şimdi hatırlayamadığı kadar uzak bir geçmişte. Fakat 11 yaşında bambaşka bir gerçeği kabullendi. Babası vasat bir adam, ne mazlum ne de zalim, herkes gibi, herkes kadar. Diğer kız çocuklarının aksine babasının vasatlığından hoşnut olarak büyüdü Zehra. Sıradanlığı, masumiyetinin delili Cemal Bey'in. Cinayet işleyemeyecek kadar vasat biri o. Zehra'nın içi rahat, babası katil değil. Ama işte alabildiğine hassas bir denge bu. Fazla abanmaya gelmez terazinin kefelerine. Vasatlığının ağırlığı bir gram kaçmaya görsün, ini verir kefelerden biri. Senelerdir bu sallantılı dengede tuttu Zehra babasıyla ilişkilerini. Deşmedi. Deşerse çünkü başka şeyler çıkabilir altından. Çünkü eğer baban değilse o zaman annen. Anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı? Yetişkinlerin çocuklara eziyet olsun diye sıklıkla sordukları bu kalıp, özünde sevgiye değil, öfkeye dairdir sanılanın aksine. İleride, büyüdüğünde, çocukluğunun arızalarından anneni mi sorumlu tutacaksın, yoksa babanı mı sorusudur özünde. Hangisini bağışlama kayığına alıp batmaktan kurtaracak, hangisini geride bırakıp çırpınmaya terk edeceksin resmi hatıralarında? Hangisi ayın ışıltılı yüzü olacak, hangisi karanlık yüzü çocukluğunun amel defterinde? Zehra daha önce Rıdvan'ı defalarca aldattı. Şimdi onu belki bir kez daha, belki son defa aldatmaya hazırlanırken annesini özlüyor, senelerdir özlemediği kadar. Yeni yeni kabulleniyor zaten, için için bilmekte olduğu bir gerçeği. Bunca zaman babasının suçsuz olduğunu bilerek ama onu suçtan büsbütün arındırmayarak yaşamayı seçti Zehra. O titrek dengede tuttuğu müddetçe babasının günahlarını yüzleşmek durumunda kalmayacaktı annesininkilerle. Anneden soğumanın bedeli babadan soğumanınkiyle kıyaslanamayacak kadar derindir kız çocukları için. Zehra seçimini yaptı yıllar evvel. Kayığına kimi alıp kimi geride bırakacağına karar verişi o kadar eski ki. Fakat işte bugün senelerdir ertelediği, görmezden geldiği, keşfinden ürktüğü gerçeği didik didik etmekte bir sakınca görmüyor artık. Zehra bugün annesini anlayabileceğini, nihayet yargılamadan, suçlamadan anlayabileceğini seziyor. Hak vermekle ya da bağışlamakla filan ilgisi yok bunun. Anlamakla ilgisi var, o kadar. Bugün epi topu bir gün ömründe, nice günler içinde tek bir gün sadece. Ne kadar değiştirebilir ki hayatını gün batımından gün doğumuna kadar geçen süre? Zehra tedirgin. Cevabı veremese de sezebiliyor. Bir tek güne sığdırabilirsin, bir ömür boyu titizlikle inşa etmek için uğraştıklarının tek fiskede yıkımını. Yıkmak kolay olduğu için değil, yıkım daha fazla ertelenemeyeceği için. Öğleden sonra saat 2.32. Fatim Bey'in evi. Zehra daha evvel bu eve hiç yalnız gelmemişti. Bu yüzden böyle tedirgin, ilk kez geliyormuşçasına iğreti ilişiveriyor. Üstelik ne de zamansız ziyareti. Ev nasıl da dağınık. Kokular burada da ağır. Nahoş olmasa da hayli kesif. Zehra bugün kokulara karşı nasıl da hassas. Burnu bütün kokuları tel tel ayıklıyor. Deri koltukların üzerinden, yarıya kadar içilmiş prolardan, cam sehpada yuvarlak izler bırakan bardak altlıklarından tek tek çekip topluyor uykusuzluk, şehvet ve seks kokularını. Geceden kalmışlığın izleriyle dolu salonun her köşesi. Kırmızı şarap kadehlerine bakıyor dipsiz bir hoşnutsuzlukla. Nefret ediyor kadehlerde kalan ruj izlerinden. İnsanların böyle bir şeyi nasıl seksi bulabildiklerini bilmiyor. Zehra'da hep pörsümüşlük hissi uyandırıyor. Kadehlerde, sigara izmaritlerinde, peçetelerdeki kırmızımsı ruj izleri. Zehra ruj kullanmıyor. Onun dudaklarında transparan parlatıcı var. Rujun sahibi bu beklenmedik misafirin düşüncelerinden habersiz dolaşıyor ortalıkta. Ara sıra Fatim Bey'e sürtünüp parmaklarını onun saçlarında gezdirip geri çekiliyor. Uzatmıyor iş beyi. Kararınca, yeterince. Gelen misafire Fatim Bey'in kime ait olduğunu, dün gece bedenini ve benliğini kime adadığını göstermekten hoşnut. Bu benim erkeğim. Geri dur küçük kız. Git, başka oyuncaklar bul kendine. Zehra, kadının verdiği mesajı işitmezden geliyor. Bedeninin fazlasıyla farkında ve fazlasıyla beden olan kadınlardan bu da. Karşısında eziliyor Zehra, elinde değil. Onun kadınlığı asla böyle kesintisiz olamadı. Aksine sürekli kurulup parçalanan bir yapı. Kadınlığı Lego parçaları, takıp çıkarıyor. Sonra gene sil baştan, bir türlü kurtulamıyor kenarların keskinliğinden, istediği şekli elde edemiyor. Gerçi yaşı genç ama içten içe durumunun yaşla ilgili olmadığının farkında. Başka türlü bir şey eksik. Kim bilir, belki de fazla onda. Eksik ya da fazla her neyse, kadınlığın kimyasında bozulmuş denge. Zehra bir dakika inanılmaz çocuk, bir dakika sonra hayretlere gark ettirecek kadar olgun olan kadınlardan. Eşikte sıkışmış, cinlerin çarpmaya aday olduklarından. Kız çocukluğu ile kadınlık arasında sıkışmışlık değil sadece. Aynı anda hem varlık hem karşıtı olmaya muktedir, masum ve şeytan ve kırılgan ve kırıcı. Kainatın hallerine özenmişçesine tekmil sıfatlara meyleden kadınlardan. Zehra erkeklere güven telkin etmeyen kadınlardan ama bunu bilmiyor henüz. Bilmiyor ki bunca değişkenlik, bunca çoğulluk ona büsbütün sahip olmakla ondan köşe bucak kaçmak arasında tercihe zorluyor erkekleri. Çoğu zaman aynı anda ikisini birden yapmaya çalışarak. İki kadın birbirine bakıyor. Ateş kızılı, bakır kızılı, ateşte bakır kızılı. Zehra saç boyalarının renk kataloglarını bilmiyor. Bilse Berkin'in saçlarındaki tonu tanıyabilirdi. Ama o başka şeylere dikkat etmekle meşgul şu anda. Kadının memeleri daha mı güzel? Belki değil. Hatta hiç değil. Ama işte memelerinin sonuçunda Zehra'nın bilmediği bir cesaret var. Bedeni daha mı güzel? Belki değil. Hatta hiç değil. Ama işte bedenini taşıyışında, saçlarını geriye atışında, kadınlığı hedef edinmiş kadınlara özgü o çığırtkan rahatlık var. Zehra, kadınlığı hedef edinenlerden değil. Gurur duyabilir bununla. Ama işte o zaman böylesine arsızca kadın olanların karşısında duyduğu bu eziklik niye? İki kadın da saklama gereği duymadan akıllarından geçenleri merakla süzüyorlar birbirlerini. Aynı erkeğin izlerini arıyorlar birbirlerinde. Biri görmek için Fatim Bey'in kiminle yattığını, diğeri görmek için kiminle yatacağını. Geçmiş gıpta ediyor geleceğe ama son tahlilde kıskanan gelecek oluyor. Zehra kadını kıskanıyor. Fazla kalmayacağım zaten. Bir iki şey vardı da sormak istediğim. Saçları sonbahar yaprağı kızılı kadının boyalı yüzü arsız bir tebessümle çatlıyor boydan boya. Şey kelimesinin mealine bakıvermiş, tecrübelerine dayanarak yazdığı kadın erkek ilişkileri sözlüğünde. Külahımı anlat onu sen, yazıyor tebessümünde. Zehra ne yapacağını bilemeden sigara paketine uzanıyor. O da pek çok genç kadın gibi yaşından büyük görünmek istediğinde sigara yakıyor hemen. Sigaradan bir nefes alır almaz midesi bulanıyor. Bir elini ağzına götürüp son anda kusmamayı başarıyor. Kadın saygılı bir cariye gibi çekilip kayboluyor. Şimdilik. Birazdan geri gelecek elbet. Zehra inanamıyor durup dururken bu kadına diş bilediğine. Karşısında oturmuş vanilya kokulu bir içkiden büyük yudumlar almakla meşgul Fatim Bey'e dönüyor. Merak ediyorum doğru anlamış mıyım? Yazdığım kompozisyondan sonra hakkımda araştırma yaptınız. Eski sokağımıza gittiniz. Tanıklarla konuşmak için bir de onların ağzından teyit edebilmek için. Benim yazdığım gerçeğe inanmadınız muhtemelen. Oysa ödevi verirken gerçekle hayalin karışmasının kaçınılmaz olduğunu, nedenli gerçek olduğunu değil, nedenli inandırıcı olduğunu önemsediğinizi söylemiştiniz. Bunun için kızgın değilim. Sadece bilmek istiyorum. Ancak şimdi fark ediyor Fatim Bey'in ne kadar yorgun göründüğünü. Salt yorgunluk değil. Zehra hiç bu kadar içkili görmemişti Fatim Bey'i. Seyirci denilen kapanmayan göz var ya Zehra, işte inmeli, kadın o. Çektiğim tüm acılar onlar izlesin diye. Bunca koşuşturma, bunca hüsran ve tüm yenilgilerimiz onlar için. Seyirciler yerlerinden kıpırdamadan doya doya seyretsinler diye. Hiç risk almadan hayatta. Zehra ne diyeceğini şaşırmış durumda. Fatim Bey'in sarhoş olmamasını diliyor içinden. Ayık hallerinden içten içe ürktüklerimizin sarhoşluğu nasıl da korkutucu olabilir bazen. Konuyu toparlayabilmek niyetiyle atılıyor gereğinden fazla aceleci. Cihangir'e gittiniz mi? İnmeli kadınla konuşmaya. Sultanın gözlerinden öğrenebildiniz mi annemin nasıl öldüğünü? Zehra sıkıştırmaya çalışıyor Fatim Bey'i. Ama onun herhangi bir biçimde kendini sıkışmış hisseder gibi bir hali yok. Üstelik soruya soruyla cevap veriyor. Kaç kedisi vardı inmeli kadının? Ne? Kelime adeta püskürüyor Zehra'nın ağzından. Nereden bileyim? Dikkat etmedim. Kedileri saymaya gitmedim oraya. Siz de kedileri saymaya gitmediniz sanırım. Fatim Bey az evvelki yılgınlığından beklenmedik bir çeviklikle ayağa kalkıyor. Döndüğünde bir elinde gene o vanilya kokulu vodka, diğer elindeki kasede ise tuzlu fıstık var. Tuzlu ile tatlının karışımı Zehra'nın midesini ayağa kaldırıyor. Zehra bugün tatlara karşı nasıl da hassas. Neyse ki Fatim Bey ona ikramda bulunmaya kalkmıyor. Onun ikramından ruj izlerinin sahibi sorumlu. Altı, diyor Zehra aniden. Gözlerinin içinde kendisinin bile bilmediği tuhaf bir parıltı. Altı kedisi var. Fatim Bey'in gözlerinin altındaki gölgeli halkaları yeni fark ediyor. Arsız seks gecesi uykusuzluğundan daha başka bir uykusuzluk gözlerinden akan. Tutamadığı bir acı sezinliyor orada Zehra. Kaygan, yakalayamıyor. Demek altı kedi. İçkisinden yudumluyor Fatim Bey. Vanilya, fıstık, vanilya, fıstık. Dilinde yağ, şeker, tuz. Zehra'nın midesi bulanıyor. Altıya mı düşmüşler? Ben dokuz saymıştım. Zehra inanamıyor Fatim Bey'in ağzından o eve gittiği itirafını bu kadar kolay alabildiğine. Bu yüzden böyle mırıldanıyor zaman kazanmak istercesine. Demek gittiniz. Sessizlik. Bu evde de saatler var ama burada başka türlü akıyor zaman. Kendine değil dışarıya doğru akıyor. İşgalci zaman. İşgalci Fatim Bey'in kişiliği bunu şimdiye değin nasıl göremedi? Cihangir'deki o eve gittiğinde dokuzdu kediler, inmeli kadın bu kadar ağırlaşmamıştı henüz. Konuşabiliyordu. Hafızası çürüyüp dağılmamıştı lime lime. Bu kadar eksilmemişti parçalar. Adamın kim olduğunu da biliyorsun o zaman. Zehra'nın sesi bir tuhaf. Sesi kendiliğinden konuşan bir başka ses. O da dinleyici. Ben değil ama babam biliyor olmalı. Zehra irkildi. Fatim Bey'le göz göze geldiler. Aynı anda içeri daldı saçları sonbahar kızılı kadın, elinde tepeleme bir tepsiyle. Sigara böreği, küçük kekler, acılı ezme, vanilyalı vodka. Zehra'nın midesi bulandı. Merdivenleri sevmiyor Cemal Bey. Altı katı çıkması da inmesi de bela. Ama işte şimdi üzülmüş gibi bir hali var basamakların bu kadar çabuk sonlandığına. Daha da çıkabilirdi oysa. Yeter ki uzasın zaman, göğe doğru uzasın masal merdivenleri. Razıydı çıkmaya. Biliyor ki karısı şu anda yukarıda. Bir başkasıyla sevişmiş, sevişiyor, sevişecek. Başka şeyler de biliyor Cemal Bey. Öteki adamın karısını marazi bir tutkuyla sevdiğini mesela. Değil tutkuyla arzulamak, artık sevdiğinden dahi emin olamadığı bir kadının, ona ait, salt ona helal olan bir kadının bir başkası tarafından böylesine derin ve hastalıklı bir tutkuyla arzulanıyor oluşundan utanıyor. Ama onlar adına değil, kendi adına. Daha başka şeyler de var bildiği. Adamın karısını er ya da geç bir tercih yapmaya zorlayacağını biliyor. Cemal Bey'in aksine kadını tamamen kendine istiyor adam. Bir nevi Hazreti Süleyman ikilemi. Gerçek annenin bebeğini bölüşmeye razı olmayışı misali, kadını gerçekten seven adam da onu bir başkasıyla paylaşmaya razı olmuyor. Ama işte bunca ısrarın karısının üzerinde tam ters etki bırakacağını, onu zıt istikamete sürükleyebileceğini de biliyor Cemal Bey. Seçmek zorunda bırakıldığında, karısının aşığını değil, en nihayetinde kızını ve yuvasını seçeceğini, adamın buna dayanamayacağını, baskı yapmaya başlayacağını, karısının panikleyeceğini, adamı tersleyeceğini, onunla bir daha görüşmemek üzere ilişkiyi bitirmek isteyeceğini ve bu ani kararın adamı ne hale getireceğini de biliyor. Adamı tanıyor çünkü. Yüz yüze bakıyorlar her gün iş yerinde. Aralarında konuşan kelimeler değil, nicedir. Sandalyenin çekilirken, kurşun kalemin açılırken, çay bardağının içinde, kaşığın dönerken çıkardığı sesler konuşuyor aralarında. Her sabah bu ruhsuz mekanda, ruhsuz insanlar arasında çaycı Mahmut Efendi dağıtırken çaylarını, Berike'nin seslerini dinliyor. Her iki adam da masalarında karşılıklı. Bir ama kadar duyarlı Cemal Bey şimdi seslere. Gözlerine inen perde sesleri açıyor ruhunu, acıtıyor ruhunu. Banyoya gitmek için öylesine ani kalkıyor ki yerinden Zehra, çarpıyor tepsiye. Ne olup bittiğini anlamaya fırsat bulamadan hırkasına dökülüyor içtiler. O şaşkın bakarken yavru ağzının üzerinde renk renk açan lekelere, saçları sonbahar kızılı kadın anında bitiveriyor burnunun dibinde. Zehra vermemekte direniyor hırkasını. Mühim değil, atarım makineye eve gidince. Ayol makineye atılır mı bu hassas yünlü? Zehra ne diyeceğini şaşırıyor. Beklemediği yerden vurdu onu. Berike kadınlık yarışında. Zehra bilmiyor böyle şeyleri. Hassas yünlü, narin ipekli. Onun bilmediği bir dil bu. Şaşkınlığından istifade, çektiği gibi alıyor hırkayı öteki. Anında kayboluyor ortadan. Ben şimdi ılık suda çalkalarım. Fatim Bey'in yüzünde gölgeler. Deminki kadar emin görünmüyor sanki kendinden. Vedia istedi, diyor dalgın dalgın. O gün okuldan sonra Vedia'ya uğramıştım. Çantamda sizlerin kompozisyonları. Vedia bazen böyle karıştırır öğrencilerin bana yazdıklarını. Kızıl saçlı kadının yakınlarda bir yerde huzursuzca kıpırdandığını görür gibi oldu Zehra. Fatim Bey de aynı hisse kapılmış olmalı ki içeriye duyurmak istercesine yükseltti sesini. Nadiren görüşürüz Vedia'yla. Tekrar alçaldı sesi. O gün senin kompozisyonunu okudu. Aklı takıldı. Sokağa gidip araştırmamı o istedi. Sonra bir daha gitmemi de o rica etti. Vedia Hanım, ikinci kez yoluna çıkıyor bu isim Zehra'nın. İkinci sefer ne sormaya gittiniz peki? Hiç, aynı şeyler. Vedia sadece havayı koklamamı istedi. İyi ama niye? Niye? Hem ona ne? Beni tanımıyor bile. Ne de ben onu. Yabancı, hiç tanımadığım. Hikayemle alakadar olması için görünürde tek bir sebep dahi bulamadığım. Bir başkasının, bir yabancının benim hikayemle ilgili olduğunu keşfetmek, bunca zaman beni etrafımdakilerden belki de daha iyi bildiğini öğrenmek. Esas rol yabancıya düşer her hikayede. Sen uğraşır didinir bir düzen kurar, kendi aktörlerinle donatırsın dünyanı. Sonra birden nereden çıktığını bilmediğin ama aslında hep orada sırasını bekleyiveren yabancı çıkar kaplayıverir sahneyi. Bir sebebi olmalı. Niye? Fatim Bey'in yüzündeki durgun tebessüm cevabı onun da bilmediğini söylüyor. Çık çık bitmezdi bu basamaklar. Bugünse çabuk bitiyor. Ağırdan almalı, adım adım. İki kat altlarında oturan kadın çöp dökmek için kafasını uzattığında saat bir civarında yüzü asık, aklı plastik çöp kovasının dibinde yatan kıymalı karnabaharda. Ne demeye pişiriyorsun be kadın? Yemiyorlar işte. Ne kocan ne çocukların ağızlarına sürüyor. Sevmiyor. Evde kimse kıymalı karnabaharı varsın yemesinler. Sanki o hep sevdiği şeyleri yapıyor bu evde. Eskiden oturup kendi yerde arttıkları. Şimdilerde kıymalı karnabahar pişirip döküyor. Döküp yenisini pişiriyor her hafta. Niyesini kendi de bilmiyor. Sanki inadına. Bugün de bir tencere kıymalı karnabahar plastik çöp kovasında. Kapıyı açtığında iki kat yukarıda oturan adam basamaklarda dalgın görünüyor. Cemal Bey. Halinde bir tuhaflık var. Korkmuş gibi bir şeylerden. Kadın önce selam verecek gibi oluyor, sonra çaktırmadan kapıyı örtüp gözünü deliğe yapıştırıyor. Yaklaşıyor Cemal Bey. Beti benzi atmış, dudakları titriyor. Yok hayır, titreme değil, kendi kendine konuşuyor. Ne dediği anlaşılmıyor önce. Komşu kadın kulağını kapıya yapıştırıyor. Çok sonra hatırlayacak o gün ne duyduğunu. Yarın konuşurum, gel konuşalım derim. Elinde dolu çöp kovası, içinde katılaşmış bir bıkkınlık, mutfağına dönüyor kadın. Çöpü akşama doğru çıkarır artık. Hele şu komşu bir gidiversin. Mutfak balkonuna çıkarıyor kovayı. Bakışları donmuş kıyma parçalarından sokağa doğru kayıyor. Yerde, apartmanın önünde, hızla biriken insanlar arasında biri yatıyor boylu boyunca. Kadın boş bakışlarla başını kaldırıp karşıya, tam karşıdaki apartmanın katlarına bakıyor. Orada, 6. kat penceresinin pervazında hantal bir beyaz kedi durmuş, esniyerek aşağıyı seyrediyor. Akşama doğru, saat 4'ü çeyrek geçe, Zehra eve dönüp babasının karşısına dikiliyor. Gelirken yolda bir simit yedi, bulantısını geçirir umuduyla. Hataydı, daha da beter bulandırdı susamlar. Baba, gel konuşalım. Şimdiye değin hiç konuşmadığımız gibi, hiç konuşmadığımız kadar, hiç konuşmadıklarımızı konuşalım. Geç otur karşıma. Tam karşıma otur ki gözlerini görebileyim. Benden kaçırma bakışlarını ki günahlarına bakabileyim. Kızmadan, yargılamadan, hesap sormadan. Korkma. Baba, gel konuşalım. Öldüğünde çok geç olacak. Zamanın yaraları sardığı acıklı bir yalan. Hayatını değiştirmeye niyeti, kendini dönüştürmeye cesareti olmayanların inanabileceği türden cılız bir teselli. Zaman bir ölü yılan. Kendine dahi hayrı yokken deva olmaz hiçbir yaraya. Geç kalınır insan ilişkilerinde. İltihap çabuk yayılır. Giderken bıraktığın köşede, bir gün döndüğünde bulacağını sandığın yerde bulamazsın kızını. Sen yokken, senin yokluğunda beklemiş, beklemiş, beklemekten sıkılmış, daha fazla bekleyememekten değil, döneceğine dair inancını hala kaybetmemiş olmaktan acı duyarak çekip gitmiştir en nihayetinde. Yol yordan bilmeden, karışarak bu şehrin kalabalıklarına. Sen saatler, seneler, asırlar sonra dönersin aynı kör noktaya, onu bulabilmek için vaktiyle terk ettiğin yerde. Binalar, sokaklar, ağaçlar bulursun aynı köşede. Ama insan bu, ne binalara, ne sokaklara, ne ağaçlara benzer. İnsan, bıraktığın yerde sabit durmaz baba. Su gibidir kız evlat, akar gider. Geç kalınmıştır çoktan. Gel konuşalım baba. Belki paylaşabilirim. Bilip de bilmezden geldiklerimi, içimden kazıyamadığım ama dışıma yeterince vuramadığım bu öfkeyi, aidiyetsizliğimi, senin yüzünden sevdiğim, sevemediğim tüm erkeklerle üst üste yaşadığım hüsranları konuşabilirim. Kadınlar annelerine yöneltemedikleri haklı öfkeyi kendi bedenlerinden çıkarırlar. Babalarına yöneltemedikleri haklı öfkeyi ise onları seven erkeklerden. Bunu biliyor muydun baba? Önce seni öldürürüm canını acıtmadan. Ölü baba, sandalyeye oturur ölün, dinler sakin sakin, kızmadan, bozulmadan. Ne vücudunu kaçırabilirsin o zaman, ne de gözlerini. Ölü balık gözleri. Ölü babanın soğuk bedeni. Soğukluğuna aldırmam zerre kadar, elimi dahi sürmem ki sana. Konuşurum yalnızca. Çocukluktan kadınlığa, tek başıma geçmek zorunda kaldığım için, beni böylesine eksik gedik sosyalleşmek, kadınlığı beceriksizce öğrenmek zorunda bıraktığın için, beni annesiz bıraktığın için, kadınlık modelim olmadığı için, kaşlarımı doğru düzgün almayı hala beceremediğim, ilk adet gördüğümde ölüyorum sandığım için sana kızmaktan vazgeçerim belki o zaman. Sen bana baktığında, güzel yüzlü kızım diye gurur duyarsın. Hem benimle hem de kendinle şüphesiz. Kolay mı bu zamanda anasız kız evlat yetiştirmek? Namus kodlarının insanlardan çok daha mühim olduğu bu ülkede, sen de kızınla cinselliği bir kez olsun açık açık konuşmadan sürekli konuşmayı başardın. Senin hiç görmediğini izlerle mühürlü yüzüm. Seni senden iyi tanımanın külfetini taşımaktan yoruldum. Bilmemeyi seçmek sırf bir taktikti soluk alabilmek için. Suları çekilmiş bir gölde çırpınan balıklar gibi ağzımı açıp kapayarak, kapayıp açarak attığım çığlıklardan hiçbirini duymadın bunca zaman. Yaşam evrenimdi annem, sularımdı içinde nefes aldığım. O ölünce çekildi sular. Ağzımı açıp kapıyorum, kapayıp açıyorum, çıkmıyor sesim. Duymuyorsun baba, boğulduğumu, boğulurken sana lanet okuduğumu. Tıpkı o balıkların kuyruklarını çırpması gibi çırpınıyor yüreğim. Kendi ölümünü alkışlayan aktörlere benzetiyorum onları. Şak şak şak. Alkış yok mu baba oyunculuğuma? Bunca zamandır karşında rol yapışıma. Yarın konuşurum, otur konuşalım derim. O gün kiminle konuşacaktım baba? Annemle mi, yoksa annemin aşığıyla mı? Yoksa benimle mi konuşacaktın? Sahi ne konuşacaktın baba? Senin gibi en yüzeysel sohbetlerde bile kekeleyip susuveren adam ne diyecekti konuşulması en zor konularda? En iyisi sen gene sus, ben gene susayım. En iyisi biz gene susalım baba. Geç otur, karşılıklı susalım. Şimdiye değin hiç susmadığımız gibi, hiç susmadığımız kadar, hiç susmadıklarımızı susalım. Artık çok geç. Elbet bir yerinden yırtılacak bu kağıttan hudut boyu, bunca basınca dayanamayacak. Açılan delikten içeri sana duyduğum ama aslında hiç duyamadığım öfke sızmaya başlayacak usul usul. Zehirli bir gaz gibi katman katman kaplayacak. Yukarıdan başlayarak aşağıya doğru yayılacak. Bugünden başlayıp geçmişe doğru. Öldüğünde yasına öfke karışacak. O gün gelene kadar sen ve ben hayatta en iyi yaptığımız şeyi yapmayı sürdüreceğiz karşılıklı, bilmezden gelmeyi. Karısının kendisini aldattığını bilmezden gelen Cemal Bey'le, babasının annesinin ölümünde oynadığı rolü bilmezden gelen Zehra olmayı sürdürerek. Dördüncü katta ısrarla kıymalı karnabahar pişiren mutsuz kadın. Devam et adım adım. Biliyorsun o şimdi şu anda yukarıda. Biliyorsun onlar şimdi şu anda yukarıda. Savamıyorsun bu müziç fikri kafandan. Beşinci ile altıncı kat arasında 22 basamak var. Yavaşla. Karın bugün konuşacak onunla. Diyecek ki ben artık yapamıyorum. Yuvam tehlikede. Her şeye rağmen bu tek düze yuvayı kurtarmaya çalışacak karın. Senin için değil, Zehra için yapacak bunu. Adam önce inanmayacak duyduklarına, sonra korkunç bir öfke nöbetiyle senin gibi değil çünkü, razı olmayacak sevdiği kadını bir başka erkeğe teslim etmeye. Basamak basamak, hızlan, geç olmadan. Yok hayır bırak, gideceği yere varsın, yavaşla. Baba, niye izin verdin bunların olmasına? Niye izin verdin adamın kaçmasına? 12 basamak sonra açılıp kapandığını duydun dış kapının. Adam yukarı kata çıktı, sen eve girene kadar bekledi orada, ardından sessizce aşağıya indi. Kıymalı karnabahar pişiren, pişirip de döken kadın görmedi onu. O esnada balkondaydı. Balkonda durmuş, bir karşı apartmandaki kediye, bir yerde yatan ölüye bakmaktaydı. 10. ayrımın sonu sayfa 128.